Dostoyevski Suç ve Ceza 4. Bölüm. Annesinin mektubu Raskolnikov'un yüreğini parçalamıştı. Ama mektuptaki ana düşünce konusunda, hatta mektubu okurken bile bir an için olsun kuşkuya kapılmamıştı. Sorunun özünü çoktan çözümlemişti. Hem de kesinlikle. Ben sağ oldukça bu evlilik olmayacak. Senin de Bay Lujin canın cehenneme. Çünkü her şey apaçık ortada diye mırıldandı. Verdiği kararın başarısını önceden kutlar gibi haince gülümsüyordu. Hayır anneciğim, hayır Dunya. Beni aldatamazsınız. Bana danışmadan karar verdikleri için bir de özür diliyorlar. Daha neler. Ve artık kararlarından caymanın olanaksız olduğunu düşünüyorlar. Görürüz, olanaklı mı, değil mi? Öne sürdükleri bahane de ne önemli ya. Pyotr Petrovich'in işleri öyle çok öyle çok ki posta arabasından ya da trenden başka bir yerde evlenemez. Hayır Dunyacığım, ben her şeyi görüyor, benim de o çok, çok konuşmak istediğin şeylerin neler olduğunu biliyorum. Odanın içinde dört dönerek bütün gece neler düşündüğünü, annemin odasındaki kazan Meryem'i önünde niçin dua ettiğini biliyorum. Ama Gugulta'ya tırmanmak kolay değildir. Demek kesin olarak karar verildi. Demek siz Avdotya Romanovna kendi sermayesi olan, böylesi daha tumturaklı, daha görkemli oluyor, kendi sermayesi olan, iki yerde birden çalışan ve annemin yazdığına göre yeni kuşağın, gençlerin görüşlerini paylaşan, galiba iyi bir insan olan, bunu da Düneçka belirtiyor galiba, aklı başında bir iş adamıyla evlenmek niyetindesiniz. En güzeli de bu galiba ve Dünya galiba bunun için evleniyor. Bravo doğrusu, bravo. Çok ilginç. Acaba annem niçin yeni kuşaklardan, gençlerden söz etmiş mektubunda? Yalnızca bir insanın karakterini açıklamak için mi, yoksa daha çapraşık bir amacı mı var? Lujin'i bana sevdirmek gibi. Ah kurnazlar. Sonra şu da çok ilginç. Acaba o gün, o gece ve tüm ondan sonraki günlerde birbirlerine karşı ne dereceye kadar içtendiler? Sonra aralarında geçen bütün sözler apaçık söylendi mi? Yoksa karşılıklı olarak her ikisi de birbirlerinin kafasından ve yüreğinden aynı şeylerin geçtiğini bildikleri için her şeyi yüksek sesle konuşmamaya ve ağzından laf kaçırmamaya mı çalıştı? Bu besbelli böyle olmuş. Zaten mektuptan da anlaşılıyor. Adam anneme biraz sert görünmüş. O da saflığından gidip bu izlenimini Dünya'ya aktarmış. Dünya da buna içerlemiş ve canı sıkılarak karşılık vermiş. Ya ne olacaktı? İş safça sorular sormaya gerek kalmayacak biçimde çoktan bitirilmiş. Konuşacak bir şey kalmamış ortada. İçerlemez de ne yapar insan? Ya şuna ne demeli? Dünya ise Rodya. O seni kendinden de çok seviyor. Kızını oğluna kurban etmeye razı olmanın içten içe çektirdiği bu vicdan azabı olmasın bu? Sen bizim her şeyimizsin, tüm umudumuzsun. Oh anne! İçi kabarıyor, yüreğindeki hınç gitgide büyüyordu. Eğer şu anda Lujin karşısına çıksa öldürebilirdi onu. Beyninin içindeki düşünce burgacını izlemeyi sürdürerek evet dedi, bu doğru. Bir insanı tam tanıyabilmek için hiç acele etmemek ve son derece dikkatli, temkinli yaklaşmak gerek. Ama Lujin apaçık ortada bir adam. Bir kez iş adamı, sonra galiba iyi bir adam. Şaka mı? Bagajın taşınmasını üzerine almış. Büyük sandığın parasını o ödeyecekmiş. Nasıl iyi denmez böyle bir adamı? Onlarsa, yani gelin hanımla annesi, bir köylüyle birlikte üzeri tenti örtülü bir arabayla gelecekler. Bilirim o arabaları. Ben de yolculuk etmiştim. Ama ne önemi var canım? Hepsi 90 versin. Ondan sonra da trenle pekala 3. mevkiye de gelebiliriz. Bu da hiçbir şey değil. 1000 verslik bir yol. Son derece mantıklı. Ayağını yorganına göre uzat demişler. Hey Bay Lujin, bu senin gelinin be. Annemin bu yolculuk için emekli aylığını kırdırdığını biliyor musun? Bilmiyor olamazsın. Ama doğru. Ticari bir işletme bu, öyle değil mi? Madem ki çıkarlar karşılıklı ve kazançlar eşit, öyleyse harcamalar da yarı yarıya olmalı. Atasözündeki gibi yani. Tuz ekmek beraber, tütün herkesin kendi kesesinden. Ama bizim iş adamı, iş adamlığını gösterip hafif tertip bir kazık atmış burada. Bagajın parası onların yol parasından daha az tutar. Hatta belki de bedavadır. Görmüyor mu peki bunu bizimkiler? Yoksa görmek mi istemiyorlar? Üstüne üstlük bir de hoşnutlar durumdan, hoşnut. Oysa daha çiçekleri bunlar bu işin. Meyveler arkasından gelecek. Ve bu arada önemli olan adamın cimriliği, eli sıkılığı değil, olup bitenlerin oluş biçimi. Evlendikten sonra adamın karakterinin ne olacağını belirleyecek olan şey işte bu biçimdir. Annem ne diye bu harcamaları yapıyor? Petersburg'a neyle gelecek? 3 rubleyle mi? Geldi diyelim. Petersburg'da neyle geçinecek? Kaldı ki bir takım nedenlerle nikahtan sonra, hatta ilk günlerde bile Dünya ile birlikte oturmasının olanaksız olduğunu sezdiğini yazmıyor mu? Kendisi her ne kadar böyle bir öneriyi ben kendim geri çeviririm diyorsa da, saygıdeğer bayımızın bu konuda ağzından bir şeyler kaçırdığını, bunu böylece sezinlettiği kesin. Peki nedir? Kime güveniyor annem? Afanasi Ivanoviç'e olan borcunun da kesileceği 120 ruble emekli aylığına mı? Kışlık boyun atkısı ve eldiven örmekten yorgun gözlerini kör edecek. Ama bu boyun atkılarından gelecek olan para, annemin emekli aylığına ancak 20 rublelik bir katkıda bulunabilecek, bunu biliyorum. Demek ki önünde sonunda yine Bay Lujin'in cömertlik duygularından umutlan. Sözde kendisi önerecek yardımı bulmayı, avucunuzu yalarsınız siz. Şiller'in temiz yürekli iyi insanları da böyledir. Son dakikaya dek insanı hep tavus tüyleriyle süslerler. Kötülüğü akıllarına bile getirmezler. Madalyonun öbür yüzünü önceden sezinleseler bile, söylemeleri gereken gerçek sözleri önceden hiçbir şekilde ağızlarından kaçırmak istemezler. Bunu düşünmek bile onları incitir. Tavus tüyleriyle süsledikleri kişi gelip de kendilerini burunlarından yakalayana dek, elleriyle yüzlerini örtüp gerçeği görmek istemezler. Bay Lujin'de nişan var mı acaba? Yakasında sayın tane nişanı bulunduğuna bahse girerim. Resmi çağrılara ya da tüccar yemeklerine giderken takıyordur. Kendi düğününde de takar artık. Neyse, Allah belasını versin. Hadi annemi anlıyorum. Oldum olası böyledir o. Ama dünyaya ne oluyor? Dünyacığım, canım, ben sizi iyi tanırım. Son kez görüştüğümüzde 20'sine basmıştınız. Huyunuzu iyice anlamıştım. Annem mektubunda Dünyacık pek çok şeye katlanabilir diyor. Biliyorum. 2,5 yıldır biliyorum bunu. Ve 2,5 yıldır hep bunu düşünür dururum. Düneçka pek çok şeye katlanabilir. Doğrusu da bu. Bir Bay Serigligaylova katlanabildiğine göre, hem de bütün sonuçlarıyla katlanabildiğine göre, Dünyacık gerçekten pek çok şeye katlanabilir. Şimdi de annesiyle birlikte yoksul bir aileden gelen ve kocasına minnet duyan bir kızın üstünlüğü üzerine, üstelik de daha ilk tanışmalarında kuramlar geliştiren Bay Lujin'e katlanabileceğini düşünüyor. Aklı başında bir adam olmasına karşın diyelim bunu istemeden ağzından kaçırıverdi. Kaldı ki bunu bilerek, isteyerek de söylemiş olabilir. Gerçek düşüncesini açıklamak için. Ama ya Dünya? Ne olduğu apaçık belli bir adamla yaşamaya nasıl razı olabiliyor? O Dünya ki yavan ekmek yer ama ruhunu pazara çıkarmaz. Rahatlık uğruna manevi özgürlükten vazgeçmez. Hayır. Benim bildiğim Dünya değişmiş olamaz. Svigrigaylovlardaki koşulların ağır olduğu su götürmez. Yılda 200 rubleye kent kent dolaşıp mürebbiyelik etmek de zordur. Ama ben yine de biliyorum ki kız kardeşim zenci olarak bir çiftlik sahibine ya da Litvanyalı Baltık Almanlarına satılmayı yeğler de hiçbir zaman saygı duymayacağı bir adamla yalnızca kişisel çıkarlarını gözeterek evlenip ruhunu ve manevi varlığını alçaltmaz. Hatta şu Lujin denilen adam som altından, tertemiz bir pırlantadan bile olsa kız kardeşim onun yasal kapatması olmayı kabul etmez. Öyleyse niçin razı oluyor? Nedeni ne bunun? Nasıl bir bilmece bu böyle? Aslında durum apaçık ortada. Dünya kendisi için rahat bir yaşam, hatta kendini ölümden kurtarmak bile söz konusu olsa kendini satmaz. Ama bir başkası için satar. Sevdiği, taptığı bir insan için satar. İşte bilmecenin çözümü bu ya. Dünya, kardeşi ve annesi için kendini satıyor. Her şeyi satabilir bu iki insan için o. O, biz burada gerektiği zaman tüm ahlaki duygularımızı bastırır, özgürlüğümüzü, huzurumuzu, hatta vicdanımızı, her şeyimizi bit pazarında satışa çıkarırız. Tek ki sevdiğimiz varlık mutlu olsun. Bütün bunlar yetmezmiş gibi çizbitlerden öğrendiğimiz bir takım perendebazlıklar yapar, yaptığımızın doğruluğuna, yüce amaca ulaşmak için gerçekten böyle yapılması gerektiğine kendimizi bir süre için inandırırız. Biz böyleyiz işte, her şey gün gibi ortada. Burada ilk planda söz konusu olan kişinin de Rodion Romanovich Raskolnikov olduğu besbelli. Başka türlü nasıl mutlu edilebilir o? Üniversite öğrenimini sürdürmesi nasıl sağlanabilir? Hem böylece Lujin'in iş ortağı olması da sağlanır. Tüm geleceği güvence altına alınır. Dahası bir saygıdeğer, varsıl bir insan olabilir ve kim bilir belki de ünlü bir kişi olarak yitirir yaşamını. Peki ya annem? Sevgili Rodya'dan biricik, ilk göz ağrısı Rodya'dan başka kimsenin sözü edilmiyor ki. Böylesine değerli olan bir ilk göz ağrısı için Dünya gibi de olsa bir kız kurban edilmez mi? Ah sevgili ve adaletsiz yürekler. Soneçka'nın alın yazısına benzer bir yazgıya boyun eğen yürekler. Soneçka. Soneçka Marmeladova. Dünya durdukça var olacak olan Soneçka. Sonya ve Dünya. Nasıl bir özveride bulunduğunuzu iyi düşündünüz mü? Gücünüz yetecek mi? Çıkarlarınız uygun mu? Akıllıca mı? Dünyacığım, Bay Lujin'le birlikteliği kabul ettiğinde yazgın Soneçka'nınkinden kötü olmayacak mı? Hiç kuşkusuz burada aşk söz konusu değil diyor annem. Ya ne var peki? Aşk yoksa ne olabilir ki? Ya saygı da olmazsa? Tersine nefret, aşağılama olursa ne olacak? O zaman kala kala temizliğe dikkat etmek kalıyor. Öyle değil mi? Bir temizliğin ne demek olduğunu anlıyor musunuz siz? Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Lujin için söz konusu olan temizliğin Sonechka temizliğinden hiçbir ayrımı olmadığını, hatta belki de ondan daha aşağılık, daha bayağı bir temizlik olduğunu anlıyor musunuz? Çünkü Dunyacığımın bu sizin için biraz daha rahat yaşama sorunuyken öbür taraf için yalnızca açlıktan ölmeme sorunudur. Bu tür temizlikler Dunyacığa çok çok pahalıya mal olur. Ya daha sonra bu yükü gücünüzün üstünde bulur da çekemezseniz ne büyük bir aşağılanma olacak bu. Ne acılar çekeceksiniz. Ne çok gözyaşı dökeceksiniz. Herkesten gizleyerek. Çünkü siz bir Marfa Petrovna değilsiniz Dunyacığım. Ve anneniz ne yapacak o zaman? Şimdiden bunca üzüntü duyuyor, bunca acı çekiyor. Her şey apaçık ortaya çıktığı zaman ne olacak? Sonra ben ne olurum? Ne sanıyorsunuz siz beni? Sizden böyle bir özveri istemiyorum Dunyacığım, istemiyorum. Sizden de anne, anlıyor musunuz? İstemiyorum. Ben yaşadıkça sizin bu tasarladıklarınız olmayacak, anlıyor musunuz? Olmayacak. Ben kabul etmiyorum. Birden kendine geldi, durdu. Olmayacak mı? Ne yapabileceksin de olmayacak? Yasak mı edeceksin? Var mı böyle bir şeye hakkın? Böyle bir hakkının olabilmesi için onlara ne verebileceğini söyleyebilirsin. Okulun bitip de kendine bir iş bulabildiğin zaman bütün geleceğini, yazgını onlara adamayı mı? Çok çiğnenmiş sözler bunlar. Üstelik de geleceğe ilişkin şimdi ne yapabilirsin? Hemen şimdi bir şeyler yapman gerek, anlıyor musun? Oysa sen ne yapıyorsun? Soyuyorsun onları. Onlar bu parayı 100 ruble aylıklarından, Svidrigailovlardan, rehinlerden sağlıyorlar. Ey onların yazgılarını elinde tutan Zeus! Ey geleceğin milyoneri! Svidrigailovlara, Afanasi Ivanoviç Vahrushinlere karşı nasıl koruyacaksın onları? Ne zaman? 10 yıl sonra mı? Bu 10 yıl içinde at görmekten ve ağlamaktan annenin gözleri kör, oruç tutmaktan vücudu bir deri bir kemik kalmayacak mı? Ya kız kardeşin? Bir düşün bakalım. Bu 10 yıl kız kardeşin ne hale getirecek? Düşünebildin mi? Bu ve benzeri sorularla kendisine öyle acı çektiriyordu ki bu işten tad alıyor gibiydi sanki. Oysa bunlar yeni, ansızın gündeme gelivermiş sorular değildi. Hepsi bildik, eski sorulardı. Nicedir yüreğini vuran, içini ezen sorulardı. Şu anki sıkıntılardan çok eskiden doğmuştu içinde. Doğmuş, büyümüş, birikmiş, son zamanlardaysa olgunlaşıp yoğunlaşarak yüreğine ve beynine acı veren, çözümünü bekleyen korkunç, yabani, doğaüstü bir niteliğe bürünmüştü. Şimdi annesinin mektubu bir gök gürültüsü gibi patlamıştı içinde. Artık apaçık bir şey vardı. Bu sorunlar çözümsüzdür diyerek hiçbir şey yapmadan oturup kalmanın, salt düşünmenin ve acı çekmenin zamanı değildi. Hemen şu anda çabucak bir şeyler yapması gerekirdi. Ya bunları yapacaktı ya da yaşamaktan büsbütün vazgeçeceksin diye birden öfkeyle bağırdı. Uysallıkla yazgına boyun eğecek, onu olduğu gibi kabul edeceksin ve her türlü yaşama, sevme, çalışma haklarından vazgeçip içinde ne varsa boğacaksın. Sonra birden Marmeladov'un dünkü sorusunu anımsadı. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz sayın bayım? Bir insanın artık gidebileceği hiçbir yerinin olmaması ne demektir, anlıyor musunuz? Çünkü her insanın gidebileceği hiç değilse bir yerin olması gerekmez mi? Birden ürperdi. Yine dün düşündüğü şeyler gelmişti aklına. Ama ürpermesi bundan değildi. Çünkü o bunların kafasında canlanacağını biliyor, önceden seziyordu. Hatta bekliyordu bunu. Ama bu kez kafasına canlanan şeyler dünkü düşünceleri değildi. Aradaki ayrım şuydu. Bir ay önce, hatta dün bile bu yalnızca bir düştü, şimdi ise yeni, korkutucu, tanımadığı bir biçimde karşısındaydı. Birdenbire anlamıştı Raskolnikov bunu. Kan beynine saldırdı, gözleri karardı. Çarçabuk çevresine göz gezdirip bir sıra arandı. Oturmak istiyordu. K bulvarındaydı. 100 adım kadar ötede bir sıra gördü. Hızla yürümeye başladı. Ama yolda bir an bütün ilgisini üzerine çeken bir olaya tanık oldu. Çevresine bakınıp sıra aranırken 20 adım kadar ilerisinde yürümekte olan bir kadın gördü. Yanından gelip geçen herkese olduğu gibi bu kadına da dikkat etmemişti önce. Kimileyin öyle olurdu ki eve döndüğü yolu anımsayamazdı. Alışkanlığı olmuştu böyle yürümek. Ama şu önünden giden kadının öyle garip bir hali vardı ki daha ilk bakışta dikkat çekiyordu. Raskolnikov önce isteksizce, rastgele bir merakla, sonra artan bir ilgiyle kadına dikkat etmeye başladı. Kadındaki garipliğin özellikle ne olduğunu anlamak istiyordu. İlkin bu herhalde bir kızdı, hem de çok genç bir kız. Bu sıcakta başı açık, şemsiyesiz, eldivensiz sokağa çıkmıştı. Yürürken de kollarını gülünç bir biçimde sallıyordu. Üstünde adi cins bir ipekli elbise vardı. Ama elbisenin kızın üzerinde duruşu da bir tuhaftı. Bir kez güçlükle iliklendiği anlaşılıyordu. Sonra arkada tam bel üzerinde eteği aşağı doğru yırtılmıştı. Buradan kocaman bir kumaş parçası sarkmış sallanıyordu. Çıplak boynunda küçük bir eşarp vardı. Ama bu da eğreti bağlanmıştı ve yandan sarkıyordu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kızın yürüyüşü de bir tuhaftı. Güçlükle ayakta duruyor, sendeliyor, hatta iki tarafa yalpalayarak yürüyordu. Raskolnikov'un dikkati artık tümüyle kızın üzerinde toplanmıştı. Tam sıranın yanına vardıklarında kıza yetişti. Ama kız kendini sıranın üstüne bırakmıştı. Bitkin bir halde başını sıranın arkalığına atmış, gözlerini de yummuştu. Kıza dikkatlice bakınca Raskolnikov onun kör kütük sarhoş olduğunu anladı. Görünüşü son derece tuhaf ve çirkindi kızın. Raskolnikov bir an yanılıyor olabileceğini bile düşündü. Gencecik bir kızdı bu. 16, hatta belki de 15 yaşında ancak vardı. Küçücük yüzü beyaz ve sevimliydi. Ama alev alev yanan bu yüz biraz şişkince duruyordu. Pek bir şeyin farkında değil gibiydi kız. Bacak bacak üstüne atmıştı ama bacaklarından birini biraz fazla kaldırmıştı. Bütün bunlardan kızın sokakta bulunduğunun bilincinde olmadığı anlaşılıyordu. Raskolnikov ne oturuyor ne de gitmek istiyordu. Şaşkın şaşkın öylece kızın önünde dikiliyordu. Kimselerin pek gelip geçmediği bu bulvar şu anda bu öğle sıcağında tümden ıssız gibiydi. Yalnız 15 adım kadar ötede caddenin kenarında her halinden kızın yanına gelmeyi çok istediği belli olan bir adam duruyordu. Besbelli kızı yolda görmüş, buraya dek izlemişti. Ama işte Raskolnikov engel olmuştu kendisine. Sezdirmemeye çalışarak öfkeli öfkeli Raskolnikov'u izliyor, bu serseri kılıklı can sıkıcı delikanlının çekilip sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. Her şey apaçık anlaşılıyordu. 30 yaşlarında, tıknaz, kanlı canlı, pembe yüzlü, bıyıklı, çok şık giyinmiş bir adamdı bu. Raskolnikov çileden çıkmıştı. Birden bu şişman züppeyi aşağılamak için önüne geçilmez bir istek duydu içinde. Bir an için kızın yanından ayrılıp adama yaklaştı. "Hey, sizi Svigrigailov, ne arıyorsunuz burada?" diye bağırdı. Yumrukları sıkılmış, dudakları öfkeden köpürmeye başlamıştı. Adam kaşlarını çattı, kibirli bir şaşkınlıkla ve sert sert, "Bu da ne demek oluyor?" dedi. "Buradan çekip gidin demek oluyor. Sen kim oluyorsun ki benimle böyle konuşabiliyorsun serseri?" Adam bunları söylerken kırbacını bir iki kez salladı. Raskolnikov bu sıkı yapılı adamın kendisi gibi iki kişiyi rahatlıkla alt edebileceğini aldırmaksızın yumruklarını sıkıp üzerine atıldı. Ama tam bu sırada biri onu arkasından kıskıvrak yakaladı. Bir polis aralarına girmişti. "Tamam beyler, böyle sokak ortasına dövüşmeyin," dedi. Sonra Raskolnikov'un hırpani kılığını ayrımsayınca sert bir tavırla ona döndü. "Kimsiniz siz, ne istiyorsunuz?" Raskolnikov polisi dikkatle süzdü. Bıyıkları ve şakakları kırlaşmış, zeki bakışlı, yiğit bir asker yüzüyle karşılaştı. "Benim de tam size ihtiyacım vardı," dedi polisin elinden tutup kızın bulunduğu yere doğru çekerek. "Adım Raskolnikov, eski üniversite öğrencisi." Sonra yolun kenarında olduğu yerde duran adama dönerek "Bunu siz de öğrenebilirsiniz," dedi. Yeniden polise döndü. "Gelin memur bey, size bir şey göstereceğim." Polisin elinden tutarak kızın bulunduğu sıraya doğru sürükledi. "Görmüyor musunuz nasıl sarhoş? Az önce şuradan geliyordu. Kim bilir kim ama meslekten birine benzemiyor. Besbelli aldatıp bir yere götürmüşler ve iyice içirmişler. İlk akla gelen bu, anlıyor musunuz? Sonra da sokak ortasına bırakıvermişler. Bakın elbisesi nasıl yırtılmış ve nasıl giydirilmiş. Besbelli kendi giymemiş elbisesini ona giydirmişler. Üstelik de beceriksiz bir el, erkek eli giydirmiş. Açıkça anlaşılıyor bu. Şimdi de şu adama kendisiyle az önce dövüşmek üzere olduğum şu züppeye bakın. Onu ilk kez görüyorum. Kendisini hiç tanımam. Sanırım o da yolda gördü kızı. Baktı ki sarhoş, kendinde değil, izlemeye başladı. Onun bu durumundan yararlanıp ele geçirmek, bir yerlere götürmek istediği besbelli. Bunun böyle olduğuna eminim. İnanın bana, yanılmıyorum. Kızı nasıl gözlediğini, nasıl izlediğini kendi gözlerimle gördüm. Ama işte ben çıktım karşısına. Engel oldum ona. Şimdi gitmemi bekliyor. Bakın şu anda biraz uzaklaştı. Sözde sigara sarıyor. Hele bir düşünün bakalım, nasıl engel olabiliriz ona ve nasıl gönderebiliriz bu kızı evine? Polis her şeyi apaçık anlamıştı. Şişman adamın kıza askıntı olduğu besbelliydi. İyi ama kızı ne yapacaklardı? Kızın üzerine eğilip daha dikkatlice baktı. Kıza içtenlikle acıdığı belli oluyordu. Başını sallayarak, "Ah yavrucak," dedi. "Çocuk daha aldatmışlar. Hiç kuşku yok. Hey küçük hanım, nerede oturuyorsunuz?" Kız yorgun gözlerini açıp kendine soru soranlara hiçbir şey anlamazcasına baktı. Sonra onları yanından uzaklaştırmak ister gibi ellerini salladı. Bakın dedi Raskolnikov, ceplerini karıştırarak bulabildiği 20 kopyayı uzatırken bir araba çağırır ve kızı adresi götürmesini söyleriz. Ama adresi nasıl öğreneceğiz? Parayı alan polis yeniden kıza seslenmeye başladı. Küçük hanım, küçük hanım, şimdi bir araba çağıracağım ve sizi kendim götüreceğim. Ama nerede oturduğunuzu bilmiyorum ki, söyler misiniz, nerede oturuyorsunuz? Kız yeniden ellerini sallayarak defolun be diye söylendi. Ah ne kadar ayıp, ne kadar ayıp küçük hanım. Utanma, acıma, hoşnutsuzluk doluydu polisin sesi. Bir yandan da başını sallıyordu. Sonra Raskolnikov'a dönerek al sana bir sorun dedi. Göz ucuyla da delikanlıyı tepeden tırnağa süzüyordu. Besbelli o da tuhaf görünmüştü gözüne. Hem paçaralar içindeydi hem de çıkarıp 20 kopyek veriyordu. İlk nerede gördünüz onu? Buradan epey uzakta mı? Söyledim ya size, burada şu caddede önümden sallana sallana gidiyordu. Tam sıranın yanına gelince yığılıp kala kaldı. Aman yarabbi. Utanmazlık almış yürümüş dünyada meğerse. Şuncacık kız. Ama nasıl da sarhoş. Besbelli şey yapmışlar onu. Baksanıza enteresi nasıl yırtılmış. Çirkeflik aldı yürüdü. Düşmüş iyi bir aile kızı belki de. Bugünlerde pek çoğaldı böyleleri. Görünüşe bakarsan nazlı büyütülmüş bir kız. Tam bir küçük hanım. Ve polis yeniden kızın üzerine eğildi. Belki onun da böyle nazlı ve tam bir küçük hanım izlenimi bırakan ve davranışlarında iyi terbiye almış olmanın ve çeşitli modaların izlerini taşıyan kızları vardı. Raskolnikov olsa adamdan yana telaşlıydı. En önemlisi şu alçağı saf dışı bırakmak. Her an bir kötülük edebilir kızı. Niyetinin ne olduğu apaçık ortada. Baksanıza buradan bir türlü ayrılmak bilmiyor. Raskolnikov bağıra bağıra konuşuyor ve eliyle doğruca adamı gösteriyordu. Raskolnikov'un sözlerini duyan adam yeniden kavga edecek gibi oldu ama sonra vazgeçti. Raskolnikov'a aşağılayıcı bir bakış fırlatarak 10 adım kadar ilerleyip yeniden durdu. O adamı halletmek kolay dedi polis düşünceli düşünceli. Ama bu kendisini nereye götüreceğimizi söylemiyor ki. Yoksa yeniden kızın üzerine eğildi. Küçük hanım, küçük hanım. Kız birden gözlerini açtı, ne olup bittiğini anlıyormuş gibi dikkatle çevresine bakındı, sonra sıradan kalkıp geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Yine elini genişçe sallayarak tuh utanmazlar diye söylendi. Nasıldı asılıyorlar? Hızlı ama yine yalpalayarak yürüyordu. Şık giyimli adam da gözlerini ondan ayırmaksızın yolun karşı tarafından onu izlemeye başladı. Polis kesin bir tavırla hiç üzülmeyin, izin vermeyiz ona dedi. Ve onların ardı sıra yürümeye başladı. Sonra içini çekerek ekledi. Utanmazlık almış yürümüş meğerse. Bu anda Raskolnikov'u birdenbire değiştiren bir şey oldu. Sanki bir iğne batmış ya da bir şey ısırmıştı delikanlıyı. Hey baksanıza diye bağırdı polisin arkasından. Polis dönüp baktı. Bırakın size ne? Bırakın gitsin. Eliyle şık adamı gösterdi. Bırakın o da neşesini bulsun. Size ne ki karışıyorsunuz? Polis hiçbir şey anlamamıştı. Gözlerini ayırmış Raskolnikov'a bakıyordu. Raskolnikov ise gülmeye başlamıştı. Tövbe tövbe diye söylenen polis elini salladı ve kızlaşık adamın peşi sıra yürümeye devam etti. Raskolnikov birkaçık ya da bundan daha kötü bir şey sanmıştı besbelli. 20 kopyemi de götürdü diye söylendi Raskolnikov öfkeyle. Orada bir başına kalmıştı. Ötekinden de alsın, oldu olacak bir miktar para ve kızı da kendine teslim etsin. Böylece iş burada biter hiç değilse. Ne demeye yardıma kalkıştım ki? Bana mı kalmış yardım etmek? Hem yardıma hakkım var mı? Varsın çiğ çiğ yesinler birbirlerini, bana ne? Ve hangi cesaretle verdim 20 kopyemi? Benimmiş gibi bu para sanki. Böyle söylenmesine karşın yine de içinde bir ağırlık duydu. Boş kalan sıraya oturdu. Kafası karmakarışıktı. Şu anda değil bu konu, başka herhangi bir şey de düşünebilecek durumda değildi. Kendinden geçmek, her şeyi unutmak, sonra uyanıp yeni bir yaşama başlamak istiyordu. Sırada kızın az önce oturmakta olduğu köşeye bakarak zavallı kız diye söylendi. Kendine gelecek, ağlayacak, sonra annesi öğrenecek işi. Önce bir güzel dövecektir, sonra aşağılayacak, acımasızca kırbaçlayacak, belki de evden kovacaktır. Nasıl olsa onun kokusunu alacak, Darya Fırat sonralar çıkacak ve kızcağızı bildikleri yola sokacaklardır. Sonra çok geçmeden hastaneye, annelerinin yanında namuslu görünüp gizliden gizliye bu işi yapanlar da hep olduğu gibi sonra yine hastaneye, derken şarap, meyhane ve yine hastane. 3 yıla kalmadan kötürüm olup çıkacak. 18 bilemedin, 19 yaşında sönüp gidecek hayatı. Görmedim mi ben böylelerini? Ki böyle olması gerekiyor demiyorlar mı zaten? Her yıl belli bir yüzde harcanmalıymış ki geri kalanlara engel olunmasın, rahat edebilsinler. Yüzde ha, yüzde. Doğrusu görkemli bir sözcük. Hem yatıştırıcı hem bilimsel. Yüzde deyiverdin miydi? Akan sular durur, korkacak bir şey yok demektir artık. Yüzde yerine başka bir sözcük kullanılıyor olsaydı böylesine tedirginlikten uzak olunmazdı herhalde. İyi ama ya Düneşka da buna değilse bile bir başka yüzdenin içine giriyorsa? Raskolnikov birden durdu. Hay Allah! Ben nereye gidiyordum diye düşündü. Besbelli bir şey için çıktım ben dışarı. Evet, mektubu okur okumaz kendimi dışarı atmıştım. Vasilyev Adası'na gidecektim. Razumihin'e. Şimdi anımsıyorum, iyi ama neden? Razumihin'e gitme de nereden çıktı şimdi? Çok tuhaf doğrusu. Kendine şaşıyordu. Razumihin eski üniversite arkadaşlarından biriydi. Gerçekten şaşılacak bir şeydi. Raskolnikov'un üniversitedeyken hemen hiç arkadaşı olmamıştı. Kimseyle görüşmez, herkesten uzak dururdu. Bu böyle olunca da kısa sürede herkes kendisinden yüz çevirmişti. Ne toplantılara, ne konuşmalara, ne eğlencelere katılırdı. Hiçbir birliktelikte yer almazdı. Kendine acımaz, korkunç ders çalışırdı. Bu nedenle onu sayarlar ama sevmezlerdi. Çok yoksuldu ve çok gururluydu. Hep içinde bir şeyler gizler gibiydi. Kimseyle paylaşmazdı düşünce ve duygularını. Kimi arkadaşları onun kendilerini hor gördüğünü düşünürlerdi. Sanki çocuklarmış gibi hepsine yüksekten baktığını, bilgi, kavrayış, inanç yönünden hepsini geride bırakmışçasına, onları küçük gördüğünü, inançlarını, çıkarlarını horladığını düşünürlerdi. Ama Razumihin'le dost olmuştu. Daha doğrusu dostluk değil de dostça bir ilişkiydi bu. Onunla açık konuşur, düşünce ve duygularını paylaşırdı. Zaten Razumihin'le başka bir tür ilişki kurulamazdı. Son derece neşeli, herkesle kolay kaynaşan, saf denecek türden temiz bir delikanlıydı. Ama bu saflığın altında bir derinlik, bir erdemlilik gizliydi. Yakın arkadaşları da bunu bilirler, onu özellikle de bu nedenle severlerdi. Gerçekten de Kimileyin aptal denilecek kadar saf görünmesine karşın hiç de aptal değildi. Dış görünüşü de dikkat çekiciydi, uzun boylu, zayıf, kapkara saçlı, kötü tıraşlıydı. Arada bir kavga gürültü çıkarır, böyle durumlarda pehlivan olur çıkardı. Bir gece arkadaşlarıyla dolaşırken çam yarması bir polisi bir yumrukta yere oturtmuştu. Sonsuz derecede içki içebilir ama hiç içmeden de durabilirdi. Bazen aşırı denebilecek yaramazlıklar yapar ama son derece uslu da olabilirdi. Razumihin'in olağanüstü bir yanı da başarısızlıklar karşısında öfkeye kapılmaması, en güç koşullar altında bile yılıp gerilememesiydi. Bir dam üzerine ev olarak kullanıp burada yatıp kalkabilirdi. Açlığın, soğuğun en dayanılmazına katlanabilirdi. Çok yoksuldu, kimseden yardım görmez, bulduğu bir takım işlerde çalışıp kazandığı parayla geçinirdi. Bir yıl bütün kışı odasını ısıtmadan geçirmiş ve bunun hiç de fena bir şey olmadığını, soğukta daha iyi uyunduğunu ileri sürmüştü. Şu sıralarda da parasızdı ve kısa bir süre için üniversiteden ayrılıp öğrenimini sürdürebilmesini sağlayacak parayı kazanmanın peşine düşmüştü. Raskolnikov 4 aydır uğramıyordu ona. Razumihin ise onun evini bilmiyordu. 2 ay kadar önce bir gün yolda karşılaşmışlar ama Raskolnikov başını çevirmiş, dahası görünmemek için yolun karşı yanına geçmişti. Razumihin ise onu görmüş ama dostunu rahatsız etmemek için görmezden gelmişti. Uzun uzun düşünen Raskolnikov sonunda anımsadı. Gerçekten de geçenlerde Razumihin'den ders vereceğim bir öğrenci ya da başkaca herhangi bir iş bulmasını istemeyi düşünmüştüm. Ama nasıl yardım edecek ki bana? Diyelim ders buldu, diyelim eğer varsa elindeki parayı son kopyaya kadar benimle paylaştı ve ben derslere girebilecek bir kılık uydurdum bu parayla, çizme falan satın aldım. Peki ama ya sonra? 3-5 kopyayla ne yapabilir insan? Bu mu şimdi bana gerekli olan? Razumihin'e gitmeye kalkışmam gülünç bir şey. Şu anda Razumihin'e gitmekte olması sorunu, birdenbire bu sorunun boyutlarını aşmış ve onu çok korkutmaya başlamıştı. Son derece doğal görülebilecek bu davranışında Raskolnikov, büyük bir tedirginlikle kendisi için uğursuz bir takım anlamlar bulmaya çalışıyordu. Şaşkınlık içinde ne yani diye soruyordu kendi kendine. İçinde bulunduğum çıkmazdan Razumihin'e gitmekle mi kurtulacağım? Razumihin mi kurtaracak beni? Düşünüyor, alnını buruşturuyordu ama işte uzun düşüncelerden sonra birdenbire sanki kendiliğinden çok tuhaf bir düşünce geldi aklına. Razumihin'e. Sanki kafasındaki kargaşa son bulmuştu, öyle sakindi, evet. Razumihin'e gideceğim. Buna hiç kuşku yok ama şimdi değil. Razumihin'e o iş bittikten sonra gideceğim, hemen ertesi günü. O iş bitip de her şeyin yepyeni bir yola girmesinden sonra. Birden ayıldı. O iş mi? Diye haykırdı oturduğu sıradan hoşlanarak. Olacak mı o iş? Olabilir mi? Sıradan fırlayıp kalktı ve koşarcasına yürümeye başladı. Niyeti geri dönüp eve gitmekti ama eve dönmeyi birden çok iğrenç buldu. Ev. Orada, o korkunç dolapta olgunlaşmamış mıydı bu düşünce kafasında? Bir aydır. Rastgele yürümeye başladı. Sinirli titreyişi yerini sıtma titreyişine bıraktı. Dahası bütün vücudu titremeye başladı. Sıcakta üşüdüğünü duydu. Bir iç zorlamayla ama bilinçsizce rastladığı her şeyi incelemeye başladı. Böylece kendini oyalamak istiyor gibiydi ama başaramıyordu. Oyalanması bir an sürüyor, yine eski düşüncelerine gömülüyordu. Titreyerek başını kaldırıp çevresine bakındığında ne o anda ne düşünmekte olduğunu ne de o sırada nereden geçmekte olduğunu ayrımsayabiliyordu. Bütün Vasilyev Adası'nı, Küçük Neva'yı, köprüyü böyle geçti. Ada yoluna saptı, şehrin tozuna toprağına, birbirine girmiş sıkışık kocaman evlerine alışmış yorgun gözlerine, şu an içine girdiği yeşillik ve serinlik önce hoş göründü. Burada ne boğucu hava, ne pis kokular, ne de meyhaneler vardı. Ama bu yeni ve hoş duygular çok kısa sürdü. Bir anda yeniden sinirli, tedirgin buldu kendini. Arada bir yeşillikler içine gömülmüş bir daçanın önünde duruyor, çitler arasından uzakta, balkonlarda, teraslarda güzel giyimli kadınlarla, bahçede koşuşan çocukları seyrediyordu. Çiçekler bilhassa ilgisini çekiyordu. Her şeyden çok çiçeklere bakıyordu. Lüks arabalara, ata binmiş kadınlara, erkeklere rastlıyordu. Bunları meraklı gözlerle izliyor ama daha gözden gitmeden hepsini unutuveriyordu. Bir ara durdu ve paralarını saydı. 30 kopeye yakın parası vardı. 20 polise, 3 de mektup için Nastasya'ya, demek ki dün Marmelado için 47 ya da 50 kopeyik harcamışım. Paralarını saymasının herhalde bir nedeni vardı ama o paralarını cebinden niçin çıkardığında, niçin saydığını da çabucak unutmuştu. Bir aşçı dükkanının önünden geçerken anımsadığı paralarını niçin saydığını. Acıkmıştı. İçeri girdi, bir kadeh vodka içti, bir börek yedi, böreğini dışarıda bitirdi. Epeydir vodka içmemiş olduğu için içtiği bir küçük kadeh çabucak etkilemişti onu. Ayakları ağırlaştı, güçlü bir uyku isteği duydu. Dönüp evine doğru yürümeye başladı. Petrovski adasına vardığında iyice bitkinleştiğini duydu. Yoldan sapıp çalılar arasına daldı. Çimenler üzerine uzandı ve derin bir uykuya daldı. 4. Bölümün sonu.